Ayrım 12. Şiddetsiz iletişim. Marshall B. Rosenberg, ph.d. Sayfa 112. Duygu ve ihtiyaçlara kulak vermek. Karşımızdaki ne söylerse söylesin biz sadece onların a. ne gözlemlediğine, b. ne duyduğuna, c. neye ihtiyaçları olduğuna, d. neyi rica ettiklerine kulak veririz. Şiddetsiz iletişimde insanlar kendilerini ifade etmek için hangi sözleri seçerlerse seçsinler, biz onların gözlemlerine, duygularına, ihtiyaçlarına ve hayatı zenginleştirmek için rica ettiklerine yöneliriz. Diyelim ki acil bir durumda size başvuran yeni komşunuza arabanızı ödünç verdiniz. Aileniz bunu öğrendiğinde şiddetle karşı çıkmış olsun. Deli misin? Hiç tanımadığın birine nasıl güvenirsin? Aşağıda yer alan diyalog 1. Üstünüze alınarak kendinizi suçlamak veya 2. onları suçlayıp yargılamak yerine aile üyelerinin duygu ve ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmenin yollarını gösteriyor. Bu durumda ailenin neyi gözlemleyip neye tepki verdiği açıktır. Tepki verilen olay, arabanın yabancı birine ödünç verilmesidir. Başka durumlarda tıpkı verilen olay o kadar belirgin olmayabilir. Örneğin bir meslektaşınız size, "Sen iyi bir takım oyuncusu değilsin" dediğinde, böyle bir cümleyi tetikleyen davranışı, genellikle tahmin edebilsek de meslektaşınızın ne gözlemlediğini bilemeyebiliriz. Bir atölye çalışmasında geçen aşağıdaki görüşme, karşımızdaki kişilerin duygularının sorumluluğunu yüklenmeye ve mesajları üstümüze alınmaya alışık olduğumuzda, onların duygu ve ihtiyaçlarına odaklanmanın ne kadar zor olduğuna bir örnektir. Bu diyalogdaki kadın, kocasının bazı cümlelerinin gerisindeki duygu ve ihtiyaçları duymak, öğrenmek istiyordu. Kocasının duygu ve ihtiyaçlarını önce tahmin etmesini, ardından da bunların doğru olup olmadığını anlamaya çalışmasını önerdim. Kocanın cümlesi: "Seninle konuşmanın ne anlamı var? Sen hiç dinlemezsin ki." Kadın: "Benimle mutsuz musun?" MBR: "Benimle dediğin zaman onun duygularının senin yaptıklarının sonucu olduğunu ima ediyorsun. Sen benimle mutsuz musun yerine nokta nokta nokta y ihtiyacın olduğu için mi mutsuzsun demeni tercih ederdim. Bu, dikkatini kocanın iç dünyasında olup bitenlere odaklanmanı ve verilen mesajı üstüne alınman olasılığını azaltırdı." Kadın: "O zaman ne diyeceğim? Mutsuzsun çünkü senin nokta nokta nokta soru işareti. Çünkü senin ne soru işareti?" MBR: "İpucunu eşinin mesajının içeriğinden çıkartabilirsin. Seninle konuşmanın ne anlamı var? Sen beni hiç dinlemezsin ki." dediğinde neye ihtiyacı var da karşılanmıyor? Kadın: "Kocasının mesajı aracılığıyla ifade ettiği ihtiyaçlara empati kurmaya çalışarak, seni anlamadığım hissine kapıldığın için mi kendini mutsuz hissediyorsun?" MBR: "Onun neye ihtiyacı olduğuna değil, ne düşündüğüne odaklandığının farkında mısın? Eğer insanların senin hakkındaki düşüncelerine odaklanmak yerine neye ihtiyaç duyduklarını duyabilirsen, onları çok daha az tehdit edici bulacaksın. Senin onu dinlemediğini düşündüğü için mutsuz olduğunu duymak yerine. Mutsuzsun çünkü nokta nokta nokta ya mı ihtiyacın var soru işareti diyerek onun ihtiyaçlarına odaklan." Kadın tekrar deneyerek: "Duyulmaya ihtiyacın olduğu için mi kendini mutsuz hissediyorsun?" MBR: "Benim aklımdan geçen de buydu. Onu bu şekilde dinlemek sende bir fark yarattı mı?" Kadın: "Kesinlikle büyük fark var. Yanlış bir şey yaptığım düşüncesine kapılmadan onun içinde neler olup bittiğini görebiliyorum. İnsanların bizim hakkımızda ne düşündüklerine değil, neye ihtiyaçları olabileceğine kulak verin." Duyduğumuzu kendi sözlerimizle tekrarlamak. Dikkatimizi odaklayıp karşımızdakilerin ne gözlemlediğini, ne hissettiğini, neye ihtiyaçları olduğunu ve hayatlarını zenginleştirmek için ne istediklerini duyduktan sonra ne anladığımızı kendi sözlerimizle tekrarlayarak geri yansıtabiliriz. Bundan önceki rica, istek bölümünde geri yansıtmayı nasıl isteyeceğimizi ele almıştık. Şimdi bunu diğerlerine nasıl sunacağımıza bakacağız. Karşı tarafın mesajını doğru aldıysak, duyduğumuzu kendi sözcüklerimizle tekrar etmek onlar için teyit olacaktır. Öte yandan, kendi sözcüklerimizle tekrarladığımız doğru değilse, konuşanın bizi düzeltme fırsatı doğacaktır. Mesajı geri yansıtmayı seçmenin getirdiği bir diğer avantaj da, konuşanlara söyledikleri üzerinde düşünme zamanı ve kendi içlerini daha derinlemesine araştırma olanağı sunar. Şiddetsiz iletişim bizi, duyduğumuzu kendi sözcüklerimizle tekrar ederken, hem anladığımızı gösterecek, hem de konuşanı gerekli gördüğü düzeltmeleri yapmaya cesaretlendirecek biçimde sorular sormaya davet eder. Sorular şu konulara odaklanabilir. A. Karşımızdakinin gözlemledikleri. Geçen hafta dışarıda geçirdiğim akşam sayısına mı tepki gösteriyorsun? B. Karşımızdakinin hissettikleri ve bu duyguları doğuran ihtiyaçlar. Gösterdiğin çabalar için şimdiye kadarkinden daha fazla takdir görmeye ihtiyacın olduğun için mi kırıldın? C. Karşımızdakinin rica ettiği, istediği şey, neden öyle konuştuğumu açıklamamı mı istiyorsun? Bu sorular bir yandan karşımızdakinin iç dünyasında neler olup bittiğini sezmemizi sağlar, öte yandan sezgilerimiz yanlışsa konuşanın düzeltmesi için de bir çağrı niteliği taşır. Yukarıdaki sorularla aşağıdakilerin arasındaki farka dikkat ediniz. A. Ne yapmışım ben? Sen neden söz ediyorsun? B. Kendini nasıl hissediyorsun? Neden öyle hissediyorsun? C. Benden ne istiyorsun? Bilgi istediğimizde önce kendi duygu ve ihtiyaçlarımızı dile getirelim. İkinci grup sorular, önce konuşmacının gerçeği sezmeye çalışmadan sadece bilgi toplamaya yarar. Bu sorular, karşımızdakinin içinde olup bitenle bağlantı kurmanın en direkt yolu gibi görünseler de, arzu ettiğimiz bilgileri edinmenin en güvenilir yolu olmadıklarını fark ettim. Bu tür sorular çoğu zaman karşımızdaki kişinin üzerinde sanki onu bir öğretmen edasıyla sorguluyormuşuz veya vaka üzerinde çalışan bir psikologmuşuz izlenimi bırakabilir. Yine de bu yoldan bilgi edinmeye karar verdiğimizde önce sorumuzun kaynağı olan kendi duygu ve ihtiyaçlarımızı dile getirerek insanların kendilerini daha güvende hissettiklerini anladım. Böylece birine ben ne yaptım diye sormak yerine daraldığımı hissediyorum çünkü neye gönderme yaptığını anlamak istiyorum. Beni böyle görmeni sağlayacak ne yaptım söyler misin lütfen diyebiliriz. Duygularımız ve ihtiyaçlarımız sesimizin tonundan, sözlerimizden açıkça belli olabilir. O yüzden bu adım gereksiz olabilir. Hatta yardım etmeyebilir ama özellikle çok yoğun duygularımız olduğunda bu soru kalıbını bu şekilde ifade etmenizi öneririm. Duyduğumuzu kendi sözlerimizle tekrarlamanın gerektiğine nasıl karar veririz? Kuşkusuz mesajı iyice anladığımızdan emin olmadığımızda tahminimizi düzeltebilmek için duygularımızı kendi sözlerimizle tekrar edebiliriz. Ayrıca anladığımızdan emin olsak bile karşımızdaki kişinin mesajının tam anlaşıldığına dair bir teyit istediğini sezebiliriz. Hatta onlar bunu açıkça anlaşıldı mı veya ne demek istediğimi anlıyor musun gibi sorularla ifade edebilirler. Böyle anlarda söylediklerinin tarafımızdan net bir tekrarı konuşana evet anlıyorumdan çok daha fazla güven verir. Örneğin hastanede gönüllü olarak çalışan bir kadın şiddetsiz iletişim eğitimine katıldıktan kısa süre sonra hemşirelerin bir ricasıyla karşılaşmış, yaşlı bir hasta ile konuşması rica edilmiş. Biz bu kadına o kadar da hasta olmadığını ve ilaçlarını alırsa İyileşeceğini söyledik ama bütün gün odasında oturup ölmek istiyorum, ölmek istiyorum diye tekrar etmekten başka bir şey yapmıyor. Gönüllü yaşlı kadının yanına gitmiş ve hemşirelerin de anlattığı gibi onu yalnız başına oturup fısıltı halinde ölmek istiyorum cümlesini tekrar ederken bulmuş. Demek ölmek istiyorsun. Gönüllü kadın empati kurarak bu soruyu sormuş. Şaşıran yaşlı kadın sürekli tekrarladığı cümleyi kesmiş, rahatlamış görünüyormuş. Sonra hiç kimsenin kendini ne kadar kötü hissettiğini anlamadığını anlatmaya başlamış. Gönüllü, yaşlı kadının duygularını geri yansıtmaya devam etmiş, çok geçmeden öyle sıcak bir diyalog kurmuşlar ki kendilerini birbirlerine sarılmış oturur bulmuşlar. Daha sonra hemşireler gönüllüye sihirli formülü sormuşlar. Yaşlı kadın yemek yemeye ve ilaçlarını almaya başlamış ve görünüşe göre ruh hali de düzelmiş. Hemşireler tavsiyede bulunup güvence vererek yardım etmeye çalışmışlar ancak yaşlı kadın gönüllü kadınla karşılaşıncaya kadar gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyi derin çaresizliğini duyacak başka bir insanla bağlantı kurma ihtiyacını karşılayamamıştı. Duyduğumuzu ne zaman kendi sözlerimizle tekrar edeceğimiz konusunda şaşmaz kurallar yoktur. Ama pratikte konuşan kişi çok yoğun duygular dile getiriyorsa duyduğumuzu geri yansıtmamızdan memnuniyet duyar. Kendimiz de konuşurken sözlerimizi tekrar etmesini isteyip istemediğimizi açıkça söyleyerek dinleyenin işini kolaylaştırabiliriz. Duygusal açıdan yüklü mesajları geri yansıtalım. Öyle durumlar vardır ki belirli kültürel normlara duyduğumuz saygı nedeniyle birinin dediklerini sesli olarak geri yansıtmamayı tercih edebiliriz. Örneğin bir seferinde bir Çinli babasının imalarının gerisindeki duygu ve ihtiyaçları duyabilmeyi öğrenmek için bir atölyeye katıldı. Babasının sözlerinde sürekli duyduğu eleştiri ve saldırılara artık katlanamadığından babasını ziyaret etmeye çekiniyordu ve aylarca ondan uzak durmuştu. 10 yıl sonra beni ziyaret edip duygu ve ihtiyaçları duyma becerisinin babasıyla olan ilişkisini kökten dönüştürdüğünü ve artık aralarında oluşan yakın ve sevgi dolu bağın keyfini yaşadığını anlattı. Eğer daha derin şefkate ve anlayışa katkıda bulunacaksa, duyduğumuzu kendi sözlerimizle tekrar edelim. Babasının duygu ve ihtiyaçlarını dinlemekle beraber duyduklarını kendi sözleriyle tekrar etmekten kaçınıyordu. Asla yüksek sesle söylemem diye açıkladı. Kültürümüzde insanların duyguları hakkında doğrudan konuşmaya alışık değiliz. Artık onun sözleri saldırı değil, kendi duygu ve ihtiyaçları olarak duyduğum için ilişkimizin harika hale gelmesine şükran duyuyorum. Yani onunla duygularıyla ilgili hiç doğrudan konuşmuyorsun ama onları duyabilmene faydası oluyor. Bunu mu demek istiyorsun diye sordum. Hayır, artık hazır olduğumu sanıyorum diye cevap verdi. Artık ilişkimiz bu kadar sağlam olduğuna göre ona, baba, seninle duygularımız hakkında doğrudan konuşabilmeyi istiyorum desem o da artık buna hazır olabilir. Duyduğumuzu kendi sözlerimizle tekrarladığımızda kullandığımız ses tonu son derece önemlidir. İnsanlar söylediklerinin geri yansıtıldığını duyduklarında en ufak bir eleştiri ya da iğneleyici imaya karşı son derece hassas olurlar. Aynı şekilde iç dünyalarında olup bitenleri biliyormuşuz izlenimi bırakacak bilmiş bir ses tonuyla konuşmamızdan da hoşlanmayacaklardır. Eğer bilinçli olarak karşımızdakinin duygu ve ihtiyaçlarına kulak veriyorsak, ses tonumuz anladığımızı iddia etmez bir şekilde onları, anlayıp anlamadığımızı öğrenmek istediğimizi iletir. Aynı zamanda duyduğumuzu kendi sözlerimizle tekrar ederkenki niyetimizin yanlış anlaşılması olasılığına da hazır olmamızda yarar vardır. 1. Haydi oradan, bırak şu psikoloji palavralarını diyebilir. Bu durumda yapacağımız şey, konuşanın duygu ve ihtiyaçlarını sezme çabamızı sürdürmektir. karşımızdaki belki de amacımıza güvenmiyordur ve kendi sözlerimizle tekrar etmenin değerini verebilmek için önce niyetimizi daha iyi anlamaya ihtiyacı vardır. Gördüğümüz gibi dikkatimizi mesajın ardındaki duygu ve ihtiyaçları duymaya odaklandığımızda bütün eleştiriler, saldırı, hakaret ve yargılamalar yok oluverir. Bunu uygulamaya devam ettiğimizde fark edeceğimiz basit gerçek, bize gözdağı vermesine müsaade ettiğimiz tüm o mesajların ardında bize iyiliklerine katkıda bulunma çağrısı yapan, ihtiyaçları karşılanmamış insanlar olduğudur. Mesajları bu farkındalıkla aldığımızda başkalarının bize söyledikleriyle kendimizi aşağılanmış hissetmeyiz. Ancak başkaları hakkında içimizde küçültücü imgeler taşır veya kendimizin hatalı olduğu düşüncesine kapılırsak aşağılanmış gibi hissederiz. Yazar ve mitoloji uzmanı Joseph Campbell, "Hakkımda ne düşünürler?" sorusunu mutluluk adına bir kenara koymayı öneriyor. Önceden eleştiri, suçlama gibi gelen mesajları, şimdi oldukları gibi birer armağan, acı çeken insanlara bir şey verme fırsatı olarak görmeye başladığımızda bu mutluluğu duyarız. Eğer insanlar mesajlarını kendi sözcüklerimizle tekrar ettiğimizde niyetimize ve iştenliğimize hiçbir zaman güvenmiyorlarsa, niyetimizi daha yakından incelememizde yarar vardır. Belki mesajları kendi sözlerimizle tekrar etmeyi ve şiddetsiz iletişim bileşenlerini niyetimize dair net bir bilinç sergilemeden mekanik bir şekilde uyguluyor olabiliriz. Örneğin, kendimize niyetimizin karşımızdaki insanla bağlantı kurmak mı, yoksa daha çok süreci doğru uygulamak için çaba harcamak mı olduğunu sorabiliriz. Ya da belki şiddetsiz iletişimi görünürde kullansak da aslında bütün ilgimiz karşımızdaki kişinin davranışlarını değiştirmek olabilir. Kulağa gözdağı gibi gelen mesajların gerisinde sadece ihtiyaçlarını karşılamamız için çağrı yapan insanlar vardır. Zor bir mesaj birinin hayatını zenginleştirme fırsatına dönüşebilir. Bazı insanlar zaman kaybı olduğu gerekçesiyle duyduğumuzu kendi sözcüklerimizle tekrar etmeye direnç gösterirler. Bir alıştırma oturumu sırasında bir belediye yöneticisi şöyle demişti: "Bana ofisimde oturup da gelenlere psikoterapi yapmam için değil, veriler ve çözümler üretmem için maaş veriyorlar. Ancak aynı kişi dertlerini anlatmak için başvuran ve dinlenmediklerinden dolayı hoşnutsuzluk içinde ayrılan kızgın vatandaşlarla karşı karşıya kalıyordu. Bu vatandaşlardan bazıları daha sonra bana güvenip, ofisine gittiğinizde bir sürü veri sunuyor ama sizi gerçekten duyup duymadığını hiç bilemiyorsunuz. Böyle olunca sunduğu verilere güvenmemeye başlıyorsunuz," diye anlattılar. Duyduğunu kendi sözleriyle tekrarlamak zaman kaybı değil, zaman tasarrufu sağlar. İşçi işveren müzakereleri süreciyle ilgili araştırmalar gösteriyor ki, her iki tarafın cevap vermeden önce bir önceki konuşanın söylediklerini aynen tekrar etmeyi kabul etmesi, anlaşmazlığı çözme süresini yarıya indiriyor. Duyduğunu kendi sözleriyle tekrarlamak zaman tasarrufu sağlar. Başlangıçta duyduğunu kendi sözleriyle tekrarlamanın önemiyle ilgili kuşkuları olan bir adamı hatırlıyorum. O ve karısı evliliklerinde ciddi sorunlar olduğu bir dönemde şiddetsiz iletişim atölyesine katıldılar. Atölye esnasında karısı ona, "Beni hiç dinlemiyorsun," dedi. "Dinliyorum," diye cevap verdi adam. Kadın, "Hayır, dinlemiyorsun," diye karşı çıktı. Kocasına döndüm. "Korkarım şu anda karınızın görüşünü kanıtladınız. Onu dinlediğinizi anlamasına yardım edecek biçimde cevap vermediniz," dedim. Vurgulamaya çalıştığım konu onu şaşırtmıştı. Bu nedenle onun rolünü oynamak için izin istedim. Şimdiye kadar başarılı olamadığı için seve seve kabul etti. Karısıyla aşağıdaki konuşmayı gerçekleştirdik. Kadın: "Beni hiç dinlemiyorsun." Kocası rolünde MBR: "Birbirimizle konuştuğumuzda daha fazla bağlantı hissetmek, kurmak istediğin için canın fena halde sıkılmış galiba. Nihayet anlaşıldığının teyidini alınca kadın gözyaşlarını tutamadı. Kocasına dönerek açıkladım. Sanırım söylemeye çalıştığı ihtiyaç duyulduğunun doğrulanması için duygu ve ihtiyaçlarının tekrarlanmasıydı. Kocası hayretler içinde böylesine basit bir hareketin karısının üzerinde bu kadar etkili olabileceğine inanamayarak "Bütün istediği bu muydu?" diye sordu. Kısa süre sonra birinci elden derin duygusal yoğunlukla söylediklerini karısı geri yansıttığında büyük haz duydu. Karısının duyduklarını kendi sözcükleriyle tekrar etmesinin tadını çıkartarak bana baktı ve "Doğruymuş," dedi. Birisinin bizimle empatik bağlantı kurduğunun somut bir kanıtı elde etmek çok etkileyici bir deneyimdir. Empatiyi sürdürmek. Dikkatimizi çözümlere ya da rahatlatıcı ricalara çevirmeden önce karşımızdakine kendini tam olarak ifade etme fırsatını vermenizi öneririm. İnsanların ricalarına gereğinden hızlı geçersek, onların duygu ve ihtiyaçlarına yönelik ilgimizde samimi olduğumuzu tam iletemeyebiliriz. Aksine insanlar, onlardan bir an önce kurtulmak istediğimiz ya da durumu düzeltmek, tamir etmek için acele ettiğimiz izlenimine kapılabilirler. Dahası, ilk mesaj buzdağının görünen ucu gibidir. Ardından henüz ifade edilmemiş ama mesajla bağlantılı ve sıklıkla da çok daha güçlü başka duygular gelebilir. İlgimizi karşımızdakinin iç dünyasında olup bitene yönelttiğimizde, ona iç dünyasını bütünüyle araştırma ve ifade etme şansını sunarız. Dikkatimizi gereğinden hızlı bir şekilde onların ricasına veya kendimizi ifade etmek için duyduğumuz arzuya çevirirsek, bu akışa set çekmiş oluruz. Empatik bağlantıyı sürdürdüğümüzde, konuşan kendi özününün daha da derinlerine dokunma olanağı bulur. Söz gelimi bir anne bize gelip, "Çocuğumla başa çıkmak mümkün değil. Ona ne dersem diyeyim, söz dinlemiyor," desin. Onun duygu ve ihtiyaçlarını galiba oğlunuzla bağlantı kurmanın bir yolunu bulmayı çok istediğiniz için çaresizlik duyuyorsunuz diyerek yansıtabiliriz. Bu türden bir tekrar o insanı içine bakmaya cesaretlendirecektir. Eğer onun mesajını tam yansıtmışsak başka duygulara da değinebilir. Belki de benim hatam. Ona hep bağırıyorum. Dinleyen kişi olarak söylenenlerin gerisindeki duygu ve ihtiyaçlara bağlı kalmaya devam edip, bazen ona karşı daha anlayışlı olmayı arzu ettiğiniz için mi suçluluk duygusuna kapılıyorsunuz diyebiliriz. Eğer anne yansıtmamızdaki anlayışı sezmeye devam ederse, duygularının daha da derinliğine inerek, "Anne olarak çok başarısızım," diyebilir. Söylenenin gerisindeki duygu ve ihtiyaçlara bağlı kalmaya devam ederiz. Demek cesaretiniz kırılıyor ve ona farklı biçimde yaklaşabilmeyi istiyorsunuz. Kişi konuyla bağlantılı olarak içini tam anlamıyla dökünceye kadar bu tavrımızı sürdürürüz. Karşımızdakine yeterince empati gösterdiğimizden nasıl emin olabiliriz? Birincisi, kişi kendi iç dünyasında olup bitenlerin tam bir empatik anlayışla kabul edildiğini fark edince bir ferahlama hissedecektir. Bu ferahlamanın gerçekleştiğini kendi bedenimizde de benzer bir gevşeme fark edince anlayabiliriz. İkinci ve daha belirgin bir gösterge de kişinin konuşma akışını durdurmasıdır. Empati sürecinin yeterli olup olmadığından emin değilsek her zaman şu soruyu sorabiliriz. Söylemek istediğin başka şey var mı? Konuşanın yeterli empati aldığını, A. gerilimin gevşediğini sezdiğimizde ya da B. söz akışı durduğunda anlarız. Acı empati yeteneğimizi engellediğinde. Empati verebilmek için empatiye ihtiyacımız var. Kendimizde olmayan bir şeyi başkasına vermek imkansızdır. Eğer tüm çabamıza rağmen empati kuramıyor veya isteksizlik duyuyorsak, genellikle bu başkalarına empati veremeyecek kadar empati açlığı çektiğimiz anlamına gelir. Bazen kendi sıkıntımızın empatiyle cevap vermemize engel oluşturduğunu açık yüreklilikle kabul edersek, ihtiyacımız olan empatiyi bize karşımızdaki kişi gösterebilir. Bazen de kendi içimizde olup bitenleri başkalarına sunduğumuzda benzer bir farkındalık ve dikkatle dinleyerek kendimize acil empati vermemiz gerekebilir. Birleşmiş Milletler eski genel sekreterlerinden Dag Hammarskjöld bir seferinde içinizdeki sesi ne kadar sadakatle dinlerseniz dışarıda olup bitenleri o kadar iyi duyarsınız demişti. Kendimize empati gösterme becerimiz artarsa karşımızdakine yönelmemizi sağlayacak enerjinin içimizde birkaç saniyede açığa çıktığını deneyimleriz. Ancak bu gerçekleşmezse birkaç başka seçeneğimiz daha vardır. Şiddetsiz çığlık atabiliriz. Birbirlerini öldüren iki çete arasında ara buluculuk yaparak geçirdiğim 3 günü hatırlıyorum. Çetelerden biri kendilerine Kara Mısırlılar, diğeri ise St. Louis Polis Merkezi adını vermişti. Skor 2'ye 1'di. Bir ayda toplam 3 ölü. Bu grupları birbirlerini dinlemeleri ve aralarındaki görüş ayrılıklarına bir çözüm bulmaları için bir araya getirmeye çalışarak geçirdiğim 3 gergin günün sonunda arabayla eve dönerken hayatımda bir daha asla bir uyuşmazlığın arasında kalmak istemeyeceğimi düşünüyordum. Arka kapıdan eve girdiğimde çocuklarım kavga ediyordu. Onlarla empati kuracak gücüm yoktu. O nedenle şiddetsiz bağırdım. "Hey, bana bakın, çok acı çekiyorum. Şu an gerçekten sizin kavganızla uğraşacak halim yok. Tek istediğim biraz huzur ve sessizlik." O zamanlar 9 yaşında olan büyük oğlum durdu, bana baktı ve sordu. "Konuşmak ister misin?" Öğrendiğim bir şey, acımızı bütün çıplaklığıyla suçlamadan dile getirebilirsek, kendileri sıkıntıda olan insanlar bile bazen bizim ihtiyaçlarımızı duyabilirler. Tabii ki, "Ne oluyor size böyle? Adam gibi davranamaz mısınız? Yorucu bir günden sonra daha eve yeni gelmişim," diye bağırmam veya yanlış davrandıklarını ileri sürmem, onun yerine o andaki acıma ve acil ihtiyaçlarıma dikkati çekecek şiddetsiz bir çığlık atarım. Ama karşı tarafta benzer bir duygusal yoğunluk yaşandığı için ne bizi duyabilecek ne de rahat bırakabilecek durumdaysa başvuracağımız 3. seçenek fiziksel olarak o ortamdan uzaklaşmaktır. Ara verip farklı bir ruh haline kavuşmak için ihtiyacımız olan empatiyi kazanma fırsatını kendimize tanırız. Özet: empati, başkalarının yaşadıklarını saygıyla anlamaktır. Empati kuracağımıza çoğu kez kuvvetli bir öğüt verme, rahatlamaya çalışma, kendi durumumuzu veya duygularımızı açıklama dürtüsü ağır basar. Oysa empati bizi, zihnimizi boşaltıp bütün varoluşumuzla diğerlerini dinlemeye çağırır. Şiddetsiz iletişimde diğerleri kendilerini ifade etmek için hangi sözleri kullanırlarsa kullansınlar, biz sadece onların gözlem, duygu, ihtiyaç ve ricalarına kulak veririz. Sonra istersek anladıklarımızı kendi sözlerimizle tekrar ederek geri yansıtabiliriz. Empatiyle kalarak dikkatimizi çözümlere veya rahatlamak için ricada bulunmaya yöneltmeden önce diğerlerine kendilerini bütünüyle ifade etmelerine olanak veririz. Empati verebilmek için önce kendimizin empatiye ihtiyacı vardır. Savunmaya geçtiğimizi veya empati kuramadığımızı fark ettiğimizde yapabileceğimiz şeyler şunlardır. A. Dur, nefes al, kendinle empati kur. B. Şiddetsiz çığlık at veya C. Ara ver. 12. ayrımın sonu, sayfa 123.